Ayrım 8, sayfa 108. Üçüncü kısım. Aynı sabahın daha erken saatlerinde 20 kişilik bir atlı grubu bir nehri geçmiş, kuzeybatı yönünde Lukanya içlerine doğru at sürüyordu. Yanlarında yüklü midillerden oluşan uzun bir katarla ilerliyorlardı. Grubun tümü atlıydı. Çoğunlukla uzun yeleli, uzun kuyruklu, Kalabriya kırması, dayanıklı küçük boy hayvanlardı bindikleri. Her süvari bir kargı ve ufak boy mızraklar taşıyordu. Kimi zırhlıydı, kimi değildi. Bir kısmı elbisesi yırtık, yarı çıplak haldeydi. Bazısının bedenini kanlı giysiler sarıyordu. İçlerinden biri eğerinin üzerinde öteye beriye devriliyor, yerinde bir arkadaşının yardımıyla durabiliyordu. Bunlar büyük taş yola yönelik akınlarından dönen Trakyalı köle grubundan başkası değildi. En önden tek kişi olan öncüleri basık çeneli ve alınlı ufak tefek bir adam gidiyordu. Bu İberyalı tütüldü. En arkadan ise ara sıra omuzlarının üzerinden geriye doğru bakarak parıldayan güneşin pusunda solgun ve ıssız görünen ovaları kol açan eden üç atlı geliyordu. Grubun en uzun boylusu ortada at sürüyordu. Kocaman bir aygıra binmiş, yarasız beresiz dipdiri, bedenini altın kaplama bir zırh saran bir devdi bu. Görkemli bir figür, özgür lejyonun, bir zamanlar Batiates'in Ludus'unda bir köle olan komutanı, Strategos Spartacus. Trakyalı'nın sağ yanında at süren Kleon'un aklından bunlar geçiyordu. Fakat Trakyalı'da görkemlilikten daha fazlası vardı. Üç ayın içinde Trakya ormanlarında özgürce dolaşmaktan öte bir gelecek peşinde olmayan, vahşi, dalgın bir köleden bir generale, bir devlet adamına, bir arkona yani yüksek görevliye, içiyle dışıyla adeta tanrısal Platon'un gözlemlediği, güneşin yıkadığı Sirakuza'nın hükümdarına dönüşmüştü. Bir hadım için büyük bir başarıydı bu, gölgelerle sevişme peşindeki biri için. Elpini ise gladyatörün solunda at biniyordu. Şafaktan beri ıstırap içindeydi. Giysileri bedenini sıkıyordu. Zırhı çoktan çıkarılıp atılmıştı. Dudaklarını büzerken acının tüm bedenini dalga dalga sardığını hissediyordu. Dişlerini sıkıyor ve hiç ses çıkarmıyordu. Zira ovanın ortasında duramazlardı ve biliyordu ki bu acı daha bir başlangıçtı ve son saat gelip çattığında bedeni ona daha keskin bir ıstırap sunacaktı. Papa'dan at üstünde yola çıkıp ilerlerken bir gece rahminde Spartacus'un dölünü taşıdığı gerçeğiyle tanıştığında bu bilgiyle birlikte ilkin bir korku ve öfke duygusu da gelip oturmuştu içine. Roma'da, Capua'da ve Orta Deniz civarına kurulu tüm kentlerde yükselen beyaz duvarlı evlerdeki çoğu kadının bildiği üzere ona da o eski gecelerinde Batiates'e hiç çocuk vermemesi tembih edilmişti. Sonra Trakyalı gladyatör için gözünü kararttığında Capua'yı izleyen çılgınca at sürüşler ve saklanışlar sırasında dünya onların isyanını yutmak üzere ağzını açtığında göründüğü kadarıyla kendini koruma diye bir derdi bir daha olmamıştı. Trakyalı'nın aşkıyla dolu gündüzler ve geceler karanlık çökene kadar geçirilen parlak ve kısa bir zaman diliminden başka bir şey olmayacaktı ki. Ama karanlık bir türlü çökmemişti. Lukanya'da efendiler köle ordusunu alt etmekte yine başarısız kalmıştı. Köleler gün geçtikçe daha da büyük ve güçlü bir ordu haline gelmişlerdi. Ve işte gladyatörün, Batiates'in kulübelerinde onu aldığı o tuhaf ilk gecenin meyvesi de onlarla birlikte büyümüştü. O şeyi öldürmek istemişti. Castius'un ekibinde bir centurio olarak at binerek İtaliot kentlerini cumhuriyete karşı ayaklandırmaya çabalayan Spartacus ile Kleon'un bir yandan da efendiler karşısında yaygınlaştırarak sürdürdükleri gerilla saldırılarına katılmıştı. Fakat geceleri açıkta uyumasına, buz gibi soğuk sulara yatmasına, iki kez attan inip köle safları arasında savaşa tutuşmasına karşın yine de ölmemişti o. Derken bir durgunluk çökmüştü üzerine. Aynı zamanda korksa da, kocaman gözlerle izlemişti bedenindeki tuhaf değişikliği ve büyümeyi. Gecenin karanlığında Spartacus'un yanı başında zaman zaman üzerine çullanan vahşi karanlık bir öfke ele geçiriyordu onu. Bazen de garip bir biçimde yüreğini parçalayan, ismini tam koyamadığı bir his, şefkat duygusuydu herhalde bu. kendine karşı güvenlik içinde mışıl mışıl uyuyan dev kafalı gladyatöre karşı, çadırların etrafında uyuyan tüm köle ordusuna karşı ve uykuya yatmış yeni günü bekleyen tüm hayata karşı bir şefkat. Bu karanlık uzun saatler boyunca yılların perdesinin arasından uzanıp el yordamıyla uzun zaman önce Atina'da kalmış, yarım yamalak hatırlanan bir kadının gözyaşlarını ve dokunuşlarını bulmaya çalışıyordu tekrar. Gözlerinin önünü perde gibi örten zamanın, nefretin donmuş sarkıtlarının arasından uzatıyordu ellerini. Onu tribünüsün gırtlağını kesmeye yönelten ve yüreğine soğuk bir haz veren nefretin. Onu diğer kölelerle birlikte esir edilmiş Romalılara, derilerinden yağmur gibi kan ve ter fışkırana, adamlar bağıra çağıra ölene kadar tarifi mümkün olmayan işkenceler etmeye sevk eden nefretin. Ve bu perdelerin ötesinde sanki beyaz yüzlü, ağlayıp sızlanan, ellerini saklanmış bir yüzden indiren ve tasasız bir çocuğun sevinciyle gülen bir öz bulmuş görünüyordu. Ve bu kayıp, özün ona yoldaş olmasıyla birlikte atla papa kampından ayrılmaları azaltmıştı. Gladyatör yoldaş literatüsü, hadım Kleon'la beraber akınlara ve bazı görevlere giderken o kampta kalıyordu. Ve Trakyalı bu seferlerden döndüğünde, Elpini ise kendisine bakan gözlerde bir aşığın bakışlarının olduğunu fark ediyordu. Çılgın tuhaf bir çocuğun şehvetinin değil. Gladyatör uzanıyor, başı genç kadının kucağında, onların gelişlerini bekleyen kentlerden, kölelerle birlikte kuracağı devletten söz ediyordu. Ve genç kadın onun tıpkı dinlenmeye çekilmiş bir yılan gibi, içinde taşıdığı gücü görüyor ve hayranlıkla seyrediyordu Spartaküs'ü o uyurken. Ve efendiler kuzeyde son hazırlıklarını yaparken ve gladyatörün dölü rahminde kıpır kıpır dönerken, Spartaküs onun doğmamış çocuğunun farkında değildi. Önlerinde yaşanan ölüme ve savaşın türlü risklerine odaklanmış gözleri başka bir şey göremeyen bütün köle ordusu gibi. Bir tek hadım Kleon'un bunun dışında olduğunu düşünüyordu genç kadın. Gray'in o soğuk ve neşeli gözlerinden onun bu bilgiyi kendisiyle paylaştığının işaretlerini okuyordu. Fakat yine de hazine taşıyan kafilenin yolunu kesmek üzere büyük taş yola gidiş planlarını yaparlarken, genç kadın bu akına katılacağını söylediğinde, gözlerindeki ifade hiç değişmeyen Kleon bu konuda tek kelime bile etmemişti. Elpini ise muhtemelen bu son akını olur diye düşünmüştü. Zamanın bu kadar yakın olduğunu bilememişti. Böylece Elpini ise dağların arasından, yeşil Kalabriya topraklarından, diğerleri gibi gündüzleri gizlenip geceleri hızla yol alarak, yemek yemeden, uzun sürelerle su içmeden, yağmurların altında bir kaçak gibi yatarak ilerlemişti. Arkalarından köle ordusu belki dağılmıştı, belki de ayaklanmanın sağ kalan tek kuvveti kendileriydi. Fakat Krixüs'ün ihtiyatlı ve yetenekli bir adam olduğunu ve Varinüs'ün hala takviye alamadığını bilen Spartaküs'le Kleon bu riski göze almışlardı. Derken ulaştıkları yolun kenarına saklanıp beklemiş, gelen kafileye saldırmış ve kısa bir çarpışmanın ardından onu teslim almışlardı. Şimdi Mount Papa eteğindeki köle kampına ulaşmak üzere iki gündür yoldaydılar. Öğle vakti bir Romalı piyade grubuyla karşılaşmamak için yollarını kuzeye doğru çevirmek zorunda kalmışlardı. Titül, Romalıları onlar kendilerini göremeden tespit etmişti. Gün batımına kadar geniş bir yay çizmişlerdi ve artık Kampanya'dan çıkışlarından bu yana köleler için giderek iyice tanıdık hale gelen dağlık bölgenin içinden ilerliyorlardı. Burada koşarak kendilerine doğru yaklaşan, kısa, gri tünikli, belinde sadece bir bıçak taşıyan tek bir adam gördüler uzaktan. Bu bir Galyalıydı ve Mount Papa eteklerindeki Krixüs'ten bir mesaj getiriyordu Strategos'a. ''Çabuk geri dönün. Varinus'a sonunda takviye geldi ve onun gizli bir planı olduğunu öğrendik.'' Fakat Kleon Elpinise'yi işaret etti. ''Kadın daha fazla gidemez.'' Genç kadın yorgunluktan iyice takatsiz düşmüştü sahiden de. Fakat Gray'in gözlerine baktığında hadımın planını anladı. Spartaküs'ü onu arkada bıraktırmayı düşünüyordu. Öfkeli bir şaşkınlıkla Elpinise'ye bakan, kulaklarında hala Krixüs'ün mesajı çınlayan Spartaküs bir şeyler sezinler gibi oldu. Derken hem o hem de genç kadınla birlikte at binmiş herkes aniden meselenin farkına vardılar. Asla bir kadın değil, neredeyse bir gladyatör gibi gördükleri Elpinise ile hiçbir şeyin farkına varmaksızın günlerce yan yana at sürmüşlerdi. Şimdi ağızları açık bir vaziyette hamile bir kadına bakmaktaydılar. Üstelik doğum sancıları da neredeyse başlamak üzereydi kadının. Durmuş yük hayvanlarının yanında öylece dikili kala kalmışlardı. Güneş alçalmıştı, havada bir serinlik hissediliyordu. Atlar başları aşağıda bekliyorlardı. Yakında bir yerlerde bir şelale görünmez kayaları tokatlıyordu şapırtılarla durmaksızın. Elpini ise bir acı sisinin arasından Galyalı habercinin sözlerini duydu. ''Şurada, geride tepelerin arasında bir ev var.'' Genç kadın atların hareket ettiğini, demir gibi sağlam bir kolun onu kavradığını algıladı. Tepelerin arasındaki bir çukura döne döne inerek metruk bir villaya ulaştılar. Burası Turi'den ya da Metapontum'dan zengin bir Lukanyalı'ya ait, köle işgalinden dolayı terk edilmiş bir sayfiye eviydi. Giriş koridorunun kapısı yarı açıktı ve sağ taraftaki mutfaktan ne bir duman yükseliyor ne de işlerinin başındaki kölelerin sesleri duyuluyordu. Gladyatör kapıları tekmeleyerek ardına kadar açtı ve Batiates'in yatak kadını kucağında içeri girdi. Atriumun loşluğunda bir an durup hayretle etrafına bakındı, zira daha önce böyle bir eve hiç girmemişti. Loş aydınlıkta ışık pırıltıları oynaşıyordu. Güneşin son ışınları sıçrayan sular gibi mermer tavana vuruyor, oradan dönüp mozaik döşemeye iniyor, koridora aşağı koşturan ışık huzmeleri, peristiliğe de kaideler üzerine dikilen boyalı heykellere kadar ulaşıyordu. Heykellerden biri bir Silanyon Hermafroditus'u. Dipnot, Yunan mitolojisinde Hermes ile Afrodit'in daha sonra hem erkek hem dişi halini alan oğlu. Bir su nimfası, yani perisi, ile müstehcenlik taşan bir coşkunluk içinde birleşmiş Hermes'in oğlunun bedenini tasvir ediyordu. Sefisodorus okulundan bir simple penyat başını kaldırmış dev barbarın şaşkın bakışlarındaki yoğun ıstıraba bakıyordu. Ve birden vahşi bir öfke kapladı Spartaküs'ün içini. Bağırtısıyla Trakyalıları harekete geçirdi. Kollarını Elpinise'den çözerek parlayan taştan figürleri işaret etti. Sonra kırılan heykellerin çatırtıları arasında Batiates'in odalığını bir yatak odasına taşıdı. Dördüncü kısım. Atriumu bir aşağı bir yukarı adımlayan Hadım Gray'in dinlediği çığlıklar artık zayıf bir inlemeye dönüşmüştü. Bu sesler onun sinirle kaşlarını çatmasına neden oluyordu sadece. Bu iş daha ne kadar engelleyecekti onları? Trakyalı doğum yapan bir kadının pis yatağının başında daha ne kadar zaman harcayacaktı boşuna? Elpinise'nin onun planlarına tamamen karşı olduğunu bilen Kleon, büyük taş yola yaptıkları akın sırasında onun ölümünü görmeyi ummuştu. Genç kadın akını sağ salim atlatıp hep birlikte tekrar Lukanya'ya dönerlerken de Strategos'un onun hamile olduğunu anlayarak kadını yolda bırakacağı fikrine kuvvetle inanmıştı. Kölelerin komutanının esirlerin arasından şimdi Montpapa eteklerini dolduran yüzlerce kadın köle arasından istediği zaman istediğini seçebilecekken rahatsız bir kadının derdini sırtında taşımasının ne anlamı vardı? Fakat o böyle bir şansı varken tutmuş bir ebe gibi davranıp yürüyüşü kesmişti. O ki görünüşündeki sağlamlık, mesafelilik ve soğukkanlılıkla tıpkı Platon'un hükümdarıydı. Dışarıya çıkan adam artık karanlığın neredeyse tamamen çökmek üzere olduğunu gördü. Adamları çukurun dibindeki eve yerleştirdi. Etraftaki tepeler inmekte olan karanlığa yukarı tırmanıyorlardı. Derenin çığlığı hiç durmaksızın ulaşıyordu buraya. Kleon loşluğun ortasında durup artık belirginleşmiş, uzaktaki papanın üzerinde göz kırpmaya başlamış bir yıldıza baktı. Bu denizde doğanın bizzat kendi yıldızıydı. Dipnot: Denizin köpüklü dalgalarından doğduğu rivayet edilen Afrodite atıfla Romalılarda Venüs onunla bir tutulmuştu. Ve Pasianius'un Libyalılarının erkekliğini elinden aldıkları o günden bu yana ilk kez üzerine yoğun bir bezginlik ve kimsesizlik duygusu çöktü. Hep yalnızlıkla yaşadığı, aşkın yumuşak elleri ve dudakları nedir bilmeden, bedenindeki tohumun meyveye dönüştüğünü hiç göremeyecek, bir çocuğun sesini hiç duyamayacaktı. Ve bir anda dehşete kapılan hadımın gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Kendine ne faydası vardı bu yaptığı planların ya da antik dönemlerden kalma eski bir rüyayla oyalanmanın? Kölelerin kazanmasından ya da kaybetmesinden ona neydi? Ona neydi bütün bunlardan? Zaten bir tür yarı ölüyken, böylesine utanç verici bir biçimde sakat bir bedene sahipken. Velakin o gece Elpinise dünyaya bir oğul getirdi ve ılık şarap ve su içti ve bir müddet uyudu. Ve sabah olurken uyandı ve Strategos'a onu bırakması için ısrar etti. ve nihayetinde gönlü istemese de o iktidarını ihmal eden ve göreve büyük bir insan grubuna reislik etmek olan hülyalı bir köle bunu yaptı. Adamlarının yarısını eve göz kulak olmaları için Titul ile birlikte bıraktı ve Elpinise'yi kucakladı. Ve onun gözlerinde bir tuhaflık gördü. Öyle ki çok zaman önce Capua'daki Ludus'un kulübelerinde yaşadıkları o geceyi hatırladı. Sonra atını doğan günün ilk ışıkları altında Krixus'un kampına doğru sürdü. 5. Kısım. Quaestor, yani maliye ve ceza işlerine bakan yönetici Toranius, Roma'dan Varinus'a destek olmak üzere 17. Lejyon'la birlikte harekete geçmişti. Torianus, babası azatlı bir köle olan hilekar bir adamdı. Yontulmamış ve kültürsüz, neredeyse barbar denecek biri olduğundan, ilk bakışta Varinus için Furius veya Cosinus'ten daha kötü bir yardımcı gibi görünüyordu. Kampa yaklaşınca bir boğa gibi kükredi, çilli eliyle butlarına şamarlar indirdi ve kaba nükleleriyle ortalığı cümbüş yerine çevirdi. Görünüşü bir tacirinkine benzeyen ve zırhı bir pleb gibi üzerinden dökülen Toranius, şöyle bir bakınca mükemmel bir taktisyen olduğu konusunda fazla ipucu vermiyordu. Aslında hızla yükselmesini engelleyen tek şey düşük bir soydan geliyor olmasıydı. Derken Varinus'un kampına varışından 12 saat sonra Praetor'u yanına alıp kampın yanına kadar sokulmuş kamışlığın oraya götürdü ve ona en ince detaylarına kadar düşünülmüş bir savaş planı sundu. İlk başta Varinus onu soğuk bir ifadeyle dinledi. Sonra itiraz edip tartışmaya girişti. Derken sonunda her ne kadar mertliği ve göreneklere uygunluğu konusunda onu huzursuz eden bir şüphe içine düşse de planı kabul etti. Bu kabulü takiben kamp 3 uzun gün boyunca hummalı bir faaliyete sahne oldu. 4. günün sabahı Varinus kıdemli askerleriyle birlikte yola çıktı ve güneye deniz kıyısına kadar uzanan koyaklarla dolu bölgenin içine doğru ilerledi. Daha sonra Toranius'la birlikte Roma'dan henüz gelmiş 17. Lejyon'un tam yarısı birer saatlik aralarla 300'lük, 800'lük, 900'lük ve 1000'lik gruplar halinde kamptan ayrıldı. Çevredeki bölge casus ya da kaçak var mı diye karış karış tarandı. Etrafta Toranius'un adamlarının hepsi güney yönünde olmakla birlikte kampı 4 farklı rotada terk eden adamlarını seyreden şahinlerinkinden başka göz yoktu. Aynı şafak vakti doğu yönünden daha yeni gelmiş Spartacus, yorgunluk nedir bilmez aygırının üzerinde, Quaestorları Gannicus olan, silahları pırıl pırıl parlayan 2000 kölenin başında, Papa'nın eteklerindeki köle kampından ayrıldı ve hızla batıya doğru yürüyüşe geçti. Onun peşinden Strategos giderken kalkan tozlar henüz yere inmeden, Grekler ve Galyalılardan oluşan 600 adamı yanına alan Oenamus kamptan çıktı ve kuzeye doğru gitti. Onun ardından hem Romalıların hem de Özgür Lejyon'un yakından tanıdığı bir yürüyüş kabiliyetine sahip Galyalı ve İberyalı adamlardan teşkil edilmiş bir grup, Papa eteklerindeki mevzilerden koşar adım fırlayıp kuzeybatı yönünde dağların arasında kayboldu. Onlara Castus önderlik ediyordu. Krixus, Gershon ve hadım Kleon sadece kampa değil, Paestum yakınlarındaki çarpışmada ele geçirilen Romalı esir gruplarına da göz kulak olmak üzere Galyalı ve Doğulu kölelerin başında kampta kaldılar. Tüm gece boyunca sert bir ayaz kavurmuştu toprağı. Fakat şimdi gün ışığı altında akıncı gruplarının sonuncusunun da ayrılmasıyla birlikte yükselen bir sis ovanın üzerini kaplamıştı. Başına buluttan bir taç geçirmiş Papa dimdik yükseliyordu. Bir önceki gün ve gece boyunca nöbetleşe yeri kazan Romalı esirler, Kleon'un emriyle tekrar işe koyuldular. Zaman dardı. Gershon ben Samballat huzursuzdu. Bitinyalılarını bırakarak bir gözü harıl harıl yer eşme faaliyetinde, sazlan kulübe ve barınak dizileri boyunca yürüdü ve gelip Grey'in yanında dikildi. Bir süre hiçbir şey söylemeden Romalı esirleri seyretti. Bu esirler belki yetersiz giysiler içindeydiler ve bozuk mısırla besleniyorlardı. Ama kamçısız çalıştırılıyorlardı ki bu uygulama Özgür Lejyon'da Trakyalı Strategos'un başka hiçbir emrini yaratamayacağı kadar büyük bir kızgınlığa yol açıyordu. ''Kötü kasıyorlar'' dedi Kleon. ''Sanırım bunların Romalılar için mezar olduğundan şüpheleniyorlar.'' Yahudi kıvırcık sakalını parmaklarıyla taradı ve canlı parlak gözlerini sisin kapladığı kırsal alana yöneltti. Keşke ölüler onların içinde güvende olsaydı.
Gelecekler.
Hiç kuşkusuz. Yahudinin karşısındakine dönen gözlerinde alaycı ışıltılar vardı. Yanılmıyorsam bir keresinde senin nereye gittiğimizi, başımıza neler geleceğini hiç umursamadığını, yaşamanın senin için meselelerin en ufağı olduğunu söylediğini duymuştum. Şimdi bakıyorum da bir tribunus miğferi altındasın ve strategosun gizli planlarının içinde yer alıyorsun. Oynadığı oyun ne olursa olsun at yiyen ve ölülerine tapan bir barbara hizmet etmek bir Grek için kötü bir şeydir hiç kuşkusuz. Kleon soğuk, umursamaz bir ifadeyle gülümsedi. At yese bile ben onun bundan daha büyük maharetler sergilediğine tanık oldum. Onun nice şeflere küfürlerini ve kibirlerini bir lokmada yutturduğunu da gördüm. Yehova'nın tanrı olduğu kadar doğru bu. Gershon Ben Sanballat dalgınlaştı. Fakat yine de niye özgür lejyonda Korintli bir hadımın rüyalarını süsleyen bir tiranlığı inşa etme peşindeki günahkar bir putperestin emri altında yürüyeyim? İşte bu kafama çok takılıyor. Cleon'un suratı müthiş bir öfkeyle kıpkırmızı kesildi. Ardından boğuk bir sesle konuştu Greg. Bu büyük bir hakaret Yahudi. Bunu Gershon da biliyordu, lakin bunu itiraf etmenin yolunu bilmiyordu. Daha lafları dudaklarını terk edene kadar kendi kan hücum eden yüzü de al al olmuştu. Parmakları parlak sakallarının arasında tereddütle duraklamıştı. Öne doğru eğilerek Romalılara bir küfür savurdu ve ondan laf yiyen Romalılar tekrar canlı bir biçimde çalışmaya başladılar. Sonra hasidim Gerilla beyaz yüzlü Grey'e döndü. ''Yakışık almadı.'' Senin iki kat adam olduğunu düşünüyorum bazen. Bir boğadan aşağı kalmıyorsun zira. Ama sanki bizi birilerinden kaçan köleler değil de devlet adamlarıymışız gibi yapılan şu havai cumhuriyet hesapları ve planlarına, şu gizli akınlara ve umutlara giderek daha fazla sinir oluyorum. Sen ve senin Trakyalın kumdan bir ev inşa ediyorsunuz.
Kumdan ya da taştan hepsi aynı kapıya çıkar. Bu düzensiz yeryüzüne bir düzen getirmenin, yüz yüze geldiğimiz ve bizi eritip yok eden her şeye karşı koyabilmenin rüyası. Yahudi tekrar o soğuk Ferisi'ye dönüştü.
Bunlar tıpkı Kudüs'teki orospunun rezil adamları gibi Tanrı'ya küfreden Helenlerin lafları.
Düşünceleri bakışlarıyla birlikte uzaklara gitti.
Ama hem Tanrı'nın hem de benim hala dipdiri olduğumuzu görecek o. Yeter ki Kadeş'e dönmeyi başarayım.
Senin şu kraliçe mi? Cleon yine kayıtsızlığına dönmüştü. Sonra devam etti. Eğer bir an önce gidip yaptıkları kazı işini kontrol etmezsen, senin Bitinyalılar kampın yarısını tuzaklarla doldurur. Onlar benim Romalılarıma göre daha yürekten çalışıyorlar.
Yahudi adamlarının yanına döndü. Bu arada Galyalılar istihkamlara göz kulak olan bir grup ve setin dışında aylak aylak dolanan birkaç kişi dışında hepsi rahatça uzanmış ense yapıyor ya da zırhlarını ve tüniklerini onarıyorlardı.
Esirler ve Bitinyalılar tarafından kazılan uzun hendek kamp girişinin yanından başlayıp sıra sıra barakaların arasından geçerek kampın uzaktaki ana duvarına dek uzanıyordu. Öğleye doğru kazıcılar kazmayı bıraktılar ve Cleon'un enerjik yönlendirmesi altında kazıdan çıkan toprağı taşımaya koyuldular. Öğleden sonra hendeğin kocaman ağzı gözden kaybolmuştu. Üzeri dallar ve çimenlerle kapatılınca kampı ikiye ayıran, zemini sağlam bir yol gibi görünüyordu artık. Bir taze toprak kokusu asılı kalmıştı barakaların üzerinde, kampa bir sessizlik çöktü. Bir saat geçti ve bütün gün kuzey duvarının üzerinde oturmuş olan Krixus aşağı inerek büyük kamp kapısına doğru koştu hızla. Galyalıları onun geçişine pek dikkat etmediler. Omuzlarına asılı uzun kılıçlarını çıkarmış olan adamların şarkıları ve kahkahaları göklere yükseliyordu. Kapıya daha evvel birikmiş bir kısım özgür lejyoner yaklaşmakta olan grubu kayıtsız gözlerle izliyorlardı. Bu darmadağınık yürüyen 800 adamlık bir gruptu. Bağırarak özgür lejyona katılmak için Apulya'dan buraya zorlu bir yolculuk yapan kaçak köleler olduklarını söylediler. Krixus ve nöbetçiler tarafından pek de sorgu suale tabi tutulmadan sıcak bir biçimde karşılanan, gülen, sevinç nidaları savuran, şamatacı düzensiz bir grup halindeki adamlar üçer üçer kampa girdiler. Giriş kapısının iç tarafında yekpare bir duvarla karşılaştılar. Onunla kampın kazıklı siperleri arasında ani bir kavisle dönen dar bir koridor vardı. yeni gelenlerin en önündeki bir an için tereddüt etti. Fakat arka tarafın baskısına fazla direnemedi. Grup koridora doluştu. Nöbetçiler üst üste binen grubu kuşattılar ve içine daldılar. Kapının oradaki kırıksız gözlerini kırptı ve tekrar kuzeye doğru baktı. Derken arkasında iç duvar boyunca bir çığlık selidir koptu. Dal çatırtıları, ok ıslıkları ve silah gıcırtıları duyuldu. Bir süre gürültü kulakları sağır edecek düzeydeydi, sonra yavaş yavaş söndü gitti. Elleri belinde, miğferi alnından geriye doğru itilmiş, kış güneşinin kamaştırdığı gözlerini kırpan Krixus dönüp bakmadı bile. Papa eteğindeki kampa gün batımının hemen öncesinde gürbüz, iyi beslenmiş başka bir köle grubu daha geldi. Onlar da o konuksever kapıdan geçtiler ve yine kısa süre sonra korkunç bir hengame kapladı yeri göğü. Strategos ise ardında yorgunluktan öteye beriye devrilen ekibinin geriye kalanıyla karanlık çöktüğünde geldi. Kanlar içinde ama sapasağlamdı. Dışarı çıkan Krixus meşalelerin ışığında selamladı onu. Hiç de kölelere has haberlerle gelmeyen dev aygırın üzerindeki o dev köleyi. Varinus'u Carrea'da kayaların arasında pusuya düşürdük. Lejyonu yok edildi. Burada nasıl gitti? Krixus güldü. Planladığımız gibi, her ne kadar ben bir şey görmesem de. Kampın içinde yan yana durup Toranius'un adamlarının içine düştükleri tuzağa baktılar. Önden gidenlerin peşinden o sabah kazılmış ve çimenlerle örtülmüş çukurların içine girmişlerdi adamlar. Çimenler sözde kölelerin ayaklarının altında çökmüş, Galyalılar da adamların üzerine okla sonra da kılıçla saldırıya geçmişlerdi. Bu olay iki kez vuku bulmuş, çukur şimdi Romalı ölüleriyle dolmuştu. Kimisi boğularak, kimisi tepelerine yağan oklardan ve taşlardan dolayı ölmüştü. Bir kısmı belki de hala ölmemişti. Fakat bunların da geceyi sağ çıkarmaları mümkün değildi. Ölüm çukurundan şimdiden leş kokuları yükselmeye başlamıştı. Gladyatör dönüp uzaklaştı. Tuhaf, barbar, hayalperest bir hadımın ellerinde sağı solu belli olmaz bir köleden bir Arkon Tiran'a dönüşmüştü. Fakat onun dünyasına asıl rengini veren o eski benlik hala canlıydı içinde. Sesi vahşiliğini biraz kaybetmiş olsa da. Bu senin planındı Cleon ve bu plan kampı kurtardı. Ama andolsun bir daha Romalılara böyle bir tuzak kurmayacağız. Cleon hafifçe güldü, çukurlardan yükselen pis kokudan yüzü sararmıştı. Bu kamp Romalıların elinde olsaydı ve köleler kılık değiştirerek gelseydi, onların ölümleri de bunlarınki kadar kolay mı gelirdi? Onlar çukurlardan toplanıp tekrar çarmıha ve işkence demirinin karşısına giderlerdi. Romalılar vahşi hayvanlardır dedi Gershon Ben Samballat. Kendilerine yakışan ölümü buldular. Krixus güldü, ardından ürperdi. Umarım ölümüm böyle olmaz. Gece yarısına doğru Castus ve Oenamus tükenmiş adamlarıyla birlikte döndüler. Buna karşın köle ordusu her tarafta galip gelmişti o gün. İki Galyalı önder, Kurnaz Toranius'un köle kampını kılık değiştirmiş Romalılarla doldurma planı çerçevesinde gönderdiği iki lejyoner grubunu ayrı ayrı imha etmiş, sonra kuvvetlerini birleştirerek Romalıların kampına yüklenmişlerdi. Toranius'un kendisi umutsuzca çarpışırken öldürülmüş, lejyonunun geriye kalanı darmadağın olup kaçmıştı. Bu arada Varinus gece boyu kuzeye doğru küçük bir atlı grubu eşliğinde kaçmaya devam etti ve Capua kapılarına varmaya başarana kadar da hiç durmadı. 6. Kısım. Spartacus aygırını durdurup baktı. Arkasındaki gladyatörler de durdular ve bakışlarını yolda çaprazlama uzanan şeye diktiler. Havayı bir şelalenin çığlığı dolduruyordu. Tepeler kademe kademe alçalarak saklı Romalı evinin bulunduğu çukura iniyordu. Elpinise'nin yattığı eve ulaşmak için şafaktan beri at sürüyorlardı. Şimdi amaçlarına bu kadar yakınken ilerleyişlerini durduran şeye bakıyorlardı. Yolun orta yerinde bir köle yatıyordu. Üzerini sinekler kaplamış, tüniği arkadan yarıya kadar yırtılmıştı. Niçin orada yattığı sorusu gereksizdi. Sırtında bir düzine hayatın sönmesine yetecek kadar büyük bir delik vardı. Delik bir Romalı pilumu tarafından açılmıştı. Atlar ürkerek tereddüt ettiler. Aygırından inen Spartacus köleyi çevirdi. Tanıdığı biri değildi fakat Trakyalı Lalo onu tanıyordu. Bu seninle birlikte büyük taş yola yapılan akına katılan adamlardan biri. Atlarına binip yola devam ettiler. Şelalenin gürültüsü daha da yaklaşmıştı. Yol dimdik aşağı iniyordu. Tepeler geride kaldı. Derken ikinci kez durakladılar. Eyerlerin üzerinden inmediler. Yalo o anı uzun süre unutmayacaktı. Tuhaf biçimde sıcak, berrak bir kış günüydü. Tarla kuşları tepelerinde şarkı söylüyordu ve Romalı evinden geriye kalanların üzerindeki hafif hafif dumanlar yükseliyordu. Görüntü binanın adam akıllı yakıldığına delalet ediyordu. Yol yol iz olmuş duvarları, çünkü gece yağmur vardı, bir insan iskeleti kadar çıplaktı. Duvarların üzerindeki boyalı tahta işlemelerin yerinde ise yeller esiyordu. Aniden gülmeye başlayan strategos, Yalo'nun irkilip sıçramasına neden oldu. ''Dün biz efendileri bir çukurda tuzağa düşürmüştük.'' dedi ve üzerinden dumanlar tüten evi korumalarını almış, kocaman tepelerin arasındaki o çukurda etrafına bakınarak ürkütücü bir biçimde tekrar güldü. Ardından atından indi, gladyatörler onu takip ettiler. Daha önce atrium olan yıkıntının üzerine güçlükle tırmandılar, etrafta ceset görünmüyordu. Spartacus eline aldı, kömüre dönmüş büyük bir kazığı manivela olarak kullanarak enkazı kaldırmaya başladı. Gladyatörler sessizce birer kazık alarak onunla birlikte çalışmaya koyuldular. Amaçları Elpinise'nin yattığı odaya giden koridoru ortaya çıkarmaktı. Ve nihayet koridoru açtılar. O soğuk kış güneşi altında verdikleri uzun bir uğraşın ardından odanın kendisini de meydana çıkardılar. Sonra Yaola ve gladyatörler uzağa çekilip Spartacus'u orada yalnız bıraktılar. Bütün öğleden sonrayı öyle uzaktan izleyerek ve bekleyerek geçirdiler. O onlara seslendiğinde akşam olmuştu. Geldiler ve odadaki yanıp kül olmuş iki bedeni görerek kahroldular. Peristiyle de tanınmaz halde bir ceset yatıyordu. Diğer ikisini savunurken ölmüştü. Yalo diğerlerine pek çaktırmadan sürükleyerek onu da Elpinise ve çocuğunun bedenlerinin yanına getirdi. O artık sonsuza dek muhafızlık edebilirdi sisler ülkesinde onlara. Tepelerin arasından gelen bir ses duydular ve bir çalının ardına saklanmış İberyalı Tütül'ü buldular. Elpinise'nin muhafızlarının tek sağ kalanı yaralanmış ve kanlar içinde oraya kadar sürünmüştü. Hikayesi kısaydı. Öğle vakti geldiler. Büyük taş yola yaptığımız akının ardından peşimize düşen yarım bölük süvari. Büyük taşlar ve harbeler savurarak mücadele ettik. Fakat bizi tepelediler, zira hiç okumuz yoktu. Evi yakmadan evvel kadına yatağında sahip oldular. Çoğu, kadın çığlık çığlığa strategosu çağırıyordu. Yaralarını yalamak üzere ara verdi, kendini kaybederek. Müthişti, kaybolup gitmiş batı adasının adamları kadar büyüktü şehvetleri.